Ayrım 15, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 187. Wallander arabayı çalıştırdı. Saat 11.30'du. Rüzgar hafiflememişti. Şehrin dışına doğru hareket ettiler. Otoyolda fazla trafik yoktu ve arkalarında da takip eden bir araba görünmüyordu. "Yoruldun mu?" diye sordu Wallander. "Hayır," diye yanıtladı Höglund. "Biraz mola verelim," dedi Wallander. Helsingborg'un hemen güneyinde kafesi bulunan 24 saat açık bir benzin istasyonunda durdu. "Sen ve ben kısa bir gece toplantısı yapabilir ve bu akşam ne kadar ilerlediğimizi değerlendirmeye çalışabiliriz. Hem de bizimle birlikte başka hangi araba duracak görmüş oluruz. Ama beyaz Audi'den artık endişelenmemiz gerekmiyor."
"Neden?"
"Eğer geri gelirlerse başka bir araba kullanacaklardır," dedi Wallander. "Bizi takip edenler her kimse ne yaptıklarını iyi biliyorlar. Aynı arabayla ikinci defa gözükmezler." Kafeye girdiler. Wallander hamburger sipariş etti ama Höglund hiçbir şey istemedi. Park yerini gören bir yere oturdular. Birkaç Danimarkalı kamyon şoförü kahve içiyordu. Diğer masalar boştu. "Ne düşünüyorsun?" dedi Wallander. "Belediyede çalışan bir muhasebecinin iki avukata tehdit mektupları göndermesi ve sonra da gidip kendini asması hakkında."
"Ne diyeceğimi bilemiyorum," dedi Höglund.
"Bir dene," dedi Wallander. Dalmış bir şekilde sessizce oturdular. Dışarıda kiralık bir kamyon durdu. Wallander'in siparişi hazır olunca gidip aldı ve masaya döndü. "Borman'ın mektuplarındaki suçlama adaletsizlik hakkındaydı," dedi Höglund. "Ama nasıl bir adaletsizlik olduğu açıklanmamıştı. Borman onların müvekkili değil de aralarındaki ilişkiyi bilmiyoruz. İşin aslı hiçbir şey bilmiyoruz." Wallander çatalını masaya bıraktı ve peçeteyi de ağzını sildi. "Rydberg'i duymuşsundur," dedi. "Birkaç yıl önce ölen eski bir polis. Bilge bir adamdı. Bir defasında polislerin aslında düşündüklerinden daha fazlasını bildikleri halde hiçbir şey bilmediklerini zannetmeye meylettiklerini söylemişti. Bu akademide sürekli üzerimize boca edilen özlü sözlerden birine benziyor," dedi Höglund. "Hemen bir yere not ettiğimiz ve sonra da en kısa zamanda unuttuğumuz sözlerden." Wallander bu söze içerledi. Kimsenin Rydberg'in kabiliyetini sorgulamasından hoşlanmazdı. "Polis akademisinde defterinde ne yazıp ne yazmadığında ilgilenmiyorum," dedi. "Ama en azından söylediklerime dikkat et ya da Rydberg'in söylediğine."
"Seni kızdırdım mı?" dedi Höglund şaşırarak.
"Kızmadım," dedi Wallander. "Ama bence Lars Borman hakkında öğrendiklerimizle ilgili özetin yetersizdi."
"O halde sen daha iyisini yapabilir misin?" dedi Höglund tiz bir sesle.
"Çok alıngan," diye düşündü Wallander. "Üst hat polisi arasında yalnız bir kadın olmak düşündüğümden daha zor olmalı." "Özetin yetersiz demek istemedim," dedi Wallander. "Sadece bazı şeyleri gözünden kaçırdığını düşündüm."
"Dinliyorum," dedi Höglund. "En azından bu konuda iyi olduğumu biliyorum."
Wallander tabağını kenara kaydırdı ve bir kahve almaya gitti. Danimarkalı kamyon şoförleri geride müşteri olarak sadece iki polisi bırakıp gitmişlerdi. Mutfaktan hafif bir radyo sesi duyuluyordu. "Kesin bir yargıya varmak belli ki mümkün değil," dedi Wallander. "Ama biraz varsayımda bulunabiliriz. Yapbozun parçalarını bir araya getirip neye benzediğini tahmin etmeyi deneyebiliriz. Belki mektupların gerekçelerini anlayabiliriz."
"Buraya kadar seninle hemfikirim," dedi Höglund.
"Borman muhasebeciydi," dedi Wallander. "Dürüst ve namuslu birisi olduğunu da biliyoruz. Force dağlara göre bu onun en karakteristik özelliği. Bunun dışında sessiz ve okumayı seven biri. Tecrübelerime göre birinin özellikle bu şekilde vasıflandırılması oldukça ender olmalı. Bu onun gerçekten tutku derecesinde dürüst bir adam olduğunu düşündürüyor."
"Dürüst bir muhasebeci," dedi Höglund.
"Bu dürüst adam birdenbire Thorsten Sondar'ın Üstad'daki hukuk bürosuna iki tane tehdit mektubu yazıyor. Mektupları kendi ismiyle imzalıyor. Fakat zarflardan birindeki otelin isminin üzerini çiziyor. Bu bize çıkarabileceğimiz birkaç varsayım sağlar."
"Kendisini gizlemek istememiş," dedi Höglund. "Ama otelin adını işe karıştırmaktan sakınmış. Adaletsizlikten yakınan dürüst bir adam. Soru şu, söz ettiği adaletsizlik neydi?
Bu noktada son ama tek bir varsayım daha yapabiliriz dedi Wallander. Kayıp bir halka var. Borman, Thorsten Sonder'ın müvekkili değildi. Ama hem Borman'la hem de hukuk bürosuyla ilişkisi olan başka birisi olabilir.
Bir muhasebeci esas olarak ne yapar dedi Höglund. Paranın uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Makbuzları kontrol eder. Yapılan işler kurallara uygunsa onaylar. Demek istediğim bununla mı alakalı?
Gustav Thorstenson finansal tavsiyeler veriyordu dedi Wallander. Bir muhasebeci ise kural ve düzenlemelere uyulduğundan emin olmaya çalışır. Önem verdikleri hususlar biraz farklıdır ama yine de bir avukatla muhasebeci benzer şeyler yapar ya da yapmalıdırlar.
Peki son varsayımın ne dedi Hoglund?
Borman iki tehdit mektubu yazdı. Daha fazla yazmış da olabilir ama şimdilik bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şey mektupları zarflarına koymaktan başka bir şey yapmadı.
Ama şimdi iki avukat da öldü dedi Hoglund ve birileri Bayan Duner'i öldürmeye çalıştı.
Borman da intihar etti dedi Wallander. Bence başlamamız gereken yer burası, Borman'ın intiharı. Malmö'deki polislerle irtibata geçmeliyiz. Bir yerlerde ölümün cinayet olma olasılığını ortadan kaldıran bir belge olmalı. Bir doktor raporu olmalı.
İspanya'ya taşınan dul bir kadın var geride dedi Höglund.
Çocukları hala İsveç'te yaşıyor olabilir dedi Wallander. Onlarla da görüşmemiz lazım.
Ayağa kalkıp kafeden çıktılar.
Bunu sık sık yapmalıyız dedi Wallander. Seninle konuşmak keyifliydi.
Hiçbir şey anlamasam ve kötü özetler yapsam da mı?
Wallander omuz sıktı. Bazen gereksiz laflar ediyorum.
Arabaya bindiler. Saat neredeyse bir olmuştu. Wallander aklına Üstad'da kendisini bekleyen boş daire gelince ürperdi. Sanki uzun süre önce hayatındaki bir şey sona ermiş gibi hissetti. Üstad yakınlarındaki askeri eğitim sahasında sisin içinde diz çökmeden çok önce. Ama ne olduğunu çözemedi. Giutar caddesindeki evde gördüğü babasının resmini düşündü. Eskiden babasının resimleri daima utanılacak bir şeymiş, insanların zevksizliğinden yararlanmakmış gibi gelirdi. Şimdi ise başka bir bakış açısı olabilir gibi görünüyordu. Belki de babası insanları her yerde aradıkları, ancak sadece o değişmeyen manzaralarda bulunabilen, denge ve olağanlık duygusunu veren resimler yapıyordu. Ağzını bıçak açmıyor dedi Höglund.
Bilmem dedi Wallander belli belirsiz bir sesle, sadece yorulduğumu düşünüyordum.
Wallander Malmö'ye doğru arabayı sürdü. Daha uzun sürecek olmasına rağmen Üstad'a dönen ana yoldan gitmek istedi. Çok fazla trafik yoktu ve onları izleyen birileri de görünmedi. Kuvvetli esen rüzgar arabayı sarsıyordu. Buralarda bu türden olaylar olacağını tahmin etmemiştim dedi Höglund birden. Yani yabancı bir araba tarafından takip edilmeyi kastediyorum.
Ben de birkaç yıl öncesine kadar öyleydim dedi Wallander. Sonra pek çok şey değişti. İsveç'in sessiz ve derinden değiştiği söyleniyor. Ancak bunun çok bariz ve gözle görülür bir değişim olduğunu düşünüyorum. Tabii ki doğru yere bakmayı bilirsen.
Lütfen söyler misin olması gerekeni ve şimdi olanı?
Açıklayabilir miyim bilmiyorum dedi Wallander. Olayları sadece sokaktaki adamın bakış açısından görüyorum. Üstad gibi önemsiz küçük bir yerde bile mesleğimizi yaparken bir değişim görüyoruz. Suç daha sık ve ciddi hale geldi. Farklı, iğrenç ve daha karmaşık suçlar görüyoruz. Artık suçluları önceden masum görünen insanların arasında da bulmaya başladık. Ama bütün bunlar nasıl başladı hiçbir fikrim yok.
Bu neden dünyanın hemen hemen her yerine kıyasla daha kötü suçlarla uğraştığımızı açıklamıyor ama.
Bu konuda Björk'la konuşmalısın. Geceleri uykusu kaçıyor. Bazen Üstad polisi için gösterdiği çabanın ülkenin geri kalanını bir arada tutmaya yeteceğini düşünüyorum.
Ama bir açıklaması olmalı diye ısrar etti Höglund. Sorun yalnızca İsveç polisinin personel yetersizliğiyle ve kimsenin doğrusunu bilmeden ahkam kestiği imkansızlıklarla ilgili olmamalı.
İki farklı dünyanın kafa kafaya çarpışması gibi bir durum var dedi Wallander. Benim gibi pek çok polis her şeyin daha farklı olduğu, suçların daha hilesiz, ahlaki değerlerin daha belirgin ve polisin otoritesinin daha tartışmasız olduğu zamanlarda eğitim görüp tecrübe kazandı. Günümüzde verimli olmak için yeni bir eğitim ve tecrübeye ihtiyacımız var. Ama buna henüz sahip değiliz. Senin gibi bizden sonra yetişen polisler de yaptıklarımızı etkileme ve önceliklerimize karar verme olanağına şimdilik sahip değiller. Sık sık suçluların bizden daha da ileriye gitmelerini engelleyecek hiçbir şey olmadığı düşüncesine kapılıyorum. Toplumun buna cevabı da istatistikleri manipüle etmek şeklinde oluyor. Polise işlenen her suçu çözmesi için daha fazla yetki vermek yerine birçoğu siliniyor. 10 yıl önce suç olarak kabul edilen şeyler şu anda öyle değerlendirilmiyor. Her şey günden güne değişiyor. Dün cezalandırılan bir davranış bugün kimsenin üzerinde durmadığı bir şey haline gelebiliyor. En iyi ihtimalle kağıt öğütücüsünde yok olan bir rapora dönüşebilir. En sonunda geriye kalan şey bir hiçten ibaret oluyor. Bu iyi olmaz dedi Höglund endişeyle. Wallander Höglund'a baktı. İyi olduğunu kim söyledi? Landskrona'ya geçip Malmö'ye yaklaştılar. Mavi ışıkları yanıp sönen süratli bir ambulans onları solladı. Wallander yorulmuştu. Nedenini bilmeden bir anlığına yanında oturan kadın için üzüldü. İleriki yıllarda bir polis olarak yaptığı işi sürekli yeniden değerlendirmek zorunda kalacaktı. İstisnai bir durum olmadığı sürece aralıksız hayal kırıklıkları nadiren de sevinçli anlar yaşayacaktı. Bundan hiç şüphesi yoktu. Öte yandan Höglund'un sahip olduğu şöhretin doğru olabileceğini düşünüyordu. Martinson'un polis akademisinden çıktıktan sonra Üstad Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk yılını hatırlıyordu. O zamanlar çok işe yaramıyordu ama şu anda en iyi dedektiflerden biri. ''Yarın öğrendiğimiz bütün bilgilerin kapsamlı bir değerlendirmesini yapacağız.'' dedi Wallander, Höglund'u neşelendirmek için. ''İlerleme kaydetmek için mutlaka bir şansımız olmalı.'' ''Umarım haklısındır.'' dedi Höglund. ''Ama bugünlerde işler o kadar kötüye gidebilir ki bazı cinayet türlerini en iyisi fazla kurcalamamak dediğimiz olaylar gibi görmeye başlayabiliriz.'' ''Eğer bu olursa polis teşkilatı isyan etmek zorunda kalır.'' dedi Wallander. ''Emniyet müdürü buna asla razı olmaz.'' ''Biz de emniyet müdürü halkla ilişkiler adına ülke dışına çıkıp lüks akşam yemekleri yerken ayaklanırız.'' dedi Wallander. ''Öyleyse pek çok fırsatımız olacak.'' dedi Höglund. Konuşmaları sona erdi. Wallander ara sıra gün boyu yaşadıkları hakkında belli belirsiz düşüncelere kapılsa da dikkatini yola vererek Malmö'nün doğusuna doğru otoyoldan devam etti. Malmö'yü geride bırakıp E65 üzerinde Üstad'a doğru ilerlerken Wallander aniden bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Höglund'un gözleri kapanmıştı ve başı bir omzuna doğru düşmüştü. Dikiz aynasında herhangi bir far ışığı yoktu. Wallander birden kendine geldi. Yanlış giden bir şey var diye düşündü. Takip edilmediğimizi saptamak yerine bunun nedenini merak etmeliydim. Eğer Unbreed haklıysa ve emniyetten ayrıldığımızdan beri birileri tarafından izlendiğimizden şüphe etmem için geçerli bir sebep yoksa o zaman arkamızda bir araba olmaması artık izlemelerine gerek kalmadığı anlamına gelir. Aklına Berta Duner'in bahçesindeki mayın geldi. Bir saniye bile düşünmeden frene bastı ve emniyet şeridinde ikaz lambalarını yakarak durdu. Höglund kendine geldi, uykulu bir halde Wallander'a baktı. ''Arabadan çık!'' dedi Wallander. ''Neden?'' ''Söylediğimi yap!'' diye bağırdı Wallander. Höglund emniyet kemerini çıkarıp Wallander'den önce arabadan çıktı. ''Arabadan uzaklaş!'' dedi Wallander. ''Sorun ne?'' dedi Höglund ikaz lambalarına bakarak beklerlerken. ''Hava soğuk ve rüzgarlıydı.'' ''Bilmiyorum.'' dedi Wallander. ''Belki de hiçbir şey yoktur. Endişelendim çünkü bizi takip eden yok.'' Daha ayrıntılı bir açıklama yapmasına gerek kalmadı. Höglund demek istediğini tam olarak anlamıştı. Wallander o anda onun iyi bir polis olduğuna ikna oldu. Zekiydi, beklenmedik durumlarda nasıl tepki vereceğini biliyordu. Ama aynı zamanda yıllardan beri ilk defa korkusunu paylaşabileceği birisinin olduğunu hissetti.
Svedala çıkışından önceki o emniyet şeridinde Skagen sahilindeki bitmek bilmeyen yürüyüşlerinin sona erdiğini hissetti. Wallander arabadan çıkarken araç telefonunu yanına almayı akıl etmişti. Martinson'un numarasını tuşladı. Aklımı kaçırdığımı düşünecek dedi telefona yanıt beklerken. Ne olacağını düşünüyorsun? Bilmiyorum ama İsveç'te bahçeye mayın döşeyen birileri arabaya da bir şeyler yapmaktan çekinmez. Şayet aynı kişilerse dedi Höglund. Haklısın dedi Wallander. Aynı kişilerse. Martinson yanıt verdi. Wallander onun uykusunun ortasında olduğunu anladı. Ben kurt dedi Wallander. Svedala yakınında E65 yolundayım. Ann Britt de yanımda. Nüyberg'i arayıp buraya gelmesini söylemeni istiyorum. Ne oldu? Arabamı incelemesini istiyorum. Motor arıza yaptıysa tamirciyi araman lazım dedi Martinson kafası karışmış bir halde. Açıklamak için vaktim yok dedi Wallander öfkelendiğini hissederek. Söylediğimi yap. Nüyberg'e arabamın altında bir bombayla yolculuk yapıp yapmadığımı incelemek için ekibini toplamasını söyle. Arabamda bombadan mı söz ediyorsun? Dediğimi duydun. Wallander telefonu kapatıp başını iki yana salladı. Martinson haklı, kulağa saçma geliyor. Gecenin bir yarısı E65'te durmuş, arabamda bomba olabileceğini düşünüyorum. Sence var mı? Bilmiyorum dedi Wallander, emin değilim. Nüyberg'in onlara ulaşması bir saati buldu. O zamana kadar Wallander ve Höglund soğuktan buz tutmuşlardı. Wallander, Nüyberg'in en hafif deyimle uyduruk bir sebeple Martinson tarafından uyandırıldığı için gergin olmasını bekliyordu. Oysa Nüyberg sıcak davrandı ve ciddi bir şeyler olduğuna inanmaya hazır göründü. Höglund karşı çıksa da Wallander onun Nüyberg'in arabasına binip ısınması konusunda ısrar etti. ''Yolcu koltuğunda termos var.'' dedi Nüyberg. ''Kahve hala sıcak olmalı.'' Sonra paltosunun altındaki pijamalara bakan Wallander'e döndü. ''Arabada ne sorun var?'' diye sordu. ''Sorunu sen söylersin diye düşündüm.'' dedi Wallander. ''Hiçbir sorun olmama ihtimali de var.'' ''Ne aramam gerekiyor?'' ''Bilmiyorum, tek söyleyebileceğim bir tahmin. Arabam yaklaşık yarım saat gözden uzak kaldı. O süre boyunca kilitliydi.'' ''Arabada alarm var mı?'' ''Yok.'' dedi Wallander. ''Bu eski bir araba, döküntü. Kimsenin bunu çalacağını sanmam.'' ''Devam et.'' dedi Nüyberg. ''Yarım saat.'' diye devam etti Wallander. ''Motoru çalıştırdığımda hiçbir şey olmadı. Her şey normal görünüyordu. Helsingborg'dan buraya yaklaşık 100 kilometre olmalı. Bir ara mola verip kahve içtik. Benzin deposunu Helsingborg'da doldurmuştum.'' Arabayı yalnız bırakmamın üzerinden neredeyse 3 saat geçmiş olmalı. Patlayabileceğini düşünüyorsan dedi Nüyberg, arabaya dokunmamalıyım. Bombanın motoru çalıştırdığın an patladığını sanırdım dedi Wallander. Günümüzde patlamayı ne zaman istersen ayarlayabiliyorsun dedi Nüyberg. Patlama arabaya monte edilmiş ve kumandalı bir cihazla kilometrelerce uzaktan aktif hale gelebilen bir düzenekle gerçekleşebilir. ''Belki de en iyisi uzak durmak.'' ''Olabilir ama yine de bir göz atmak istiyorum. Diyelim ki kendi şahsi kararımla bunu yaptım. Bunu yapmamı sen istemedin.'' Nüyberg arabasına gidip güçlü bir el feneriyle döndü. Wallander tekrar dışarıya çıkan Höglund'un getirdiği bir kupa kahveyi aldı. Arabanın yanında yere eğilip el fenerini altına doğru tutan Nüyberg'i izlediler. Nüyberg emekleyerek arabanın etrafında yavaşça gezinmeye başladı. ''Rüya görüyor olmalıyım.'' diye mırıldandı Höglund. Nüyberg sürücü tarafındaki açık kapıda durdu, içeriye el fenerini tutup dikkatle baktı. Polonya plakalı aşırı yük dolu Volkswagen marka bir kamyonet üst hattaki feribot iskelesine doğru geçip gitti. Nüyberg el fenerini kapatıp yanlarına geldi. ''Yanlış mı duydum?'' dedi. ''Az önce depoyu Helsingborg yolunda doldurduğunu söylememiş miydin?'' ''Lund'da doldurdum.'' dedi Wallander ağzına kadar. ''Sonra Helsingborg'a gidip buraya kadar geldiniz öyle mi?'' Wallander biraz düşündü. ''Toplam mesafe 150 kilometreden fazla olamaz.'' Nüyberg kaşlarını çattı. ''Sorun ne?'' dedi Wallander. ''Benzin göstergende bir sorun olduğunu düşünmeni gerektirecek bir şey oldu mu hiç?'' ''Hayır, her zaman sorunsuzdu.'' ''Depo kaç litre benzin alıyor?'' ''60 litre.''
Neden göstergede çeyrek depo benzin kaldığını açıkla o zaman, dedi Nüyberg.
Wallander önce algılayamadı, sonra Nüyberg'in söylediklerinin önemini kavradı.
Birisi depoyu boşaltmış olmalı, dedi. Araba 10 kilometrede 1 litreden az benzin yakıyor.
Geride duralım, dedi Nüyberg. Arabamı da biraz geriye çekeceğim.
Nüyberg'in arabasını daha da uzağa götürdüğünü gördüler. Wallander'in arabasının ikaz lambaları hala yanıyordu. Rüzgar esmeye devam ediyordu. Bir başka aşırı yüklü Polonya plakalı kamyon doğuya doğru gitti.
Nüyberg geri dönüp yanlarına geldi. Hepsi de Wallander'in arabasına bakıyorlardı.
Birisi benzin deposunu boşalttıysa oraya başka bir şey koymak için yapmış olmalı, dedi Nüyberg. Benzinin yavaş yavaş azalmasıyla bir tür gecikmeli ateşleme yapan bir patlayıcı yerleştirilmiş olabilir. Böylece er ya da geç patlayacaktır.
Arabanın benzin göstergesi rölantide çalışırken aşağı iner miydi?
Hayır, inmez. O zaman arabayı yarına kadar burada bırakmamız gerektiğini düşünüyorum, dedi Nüyberg. Aslında E-65'i tamamen kapatmalıyız.
Björk bunu asla kabul etmez, dedi Wallander. Üstelik depoya herhangi bir şey konup konmadığından emin değiliz.
Bence yine de bölgeyi güvenlik çemberine alıp insanları uzakta tutmalıyız, dedi Nüyberg. Burası Malmö polisinin bölgesi değil mi?
Ne yazık ki öyle, dedi Wallander. Ama onlara haber vereceğim.
Çantam arabada kaldı, dedi Höglund. Gidip alabilir miyim?
Hayır, dedi Nüyberg. Çanta arabada kalacak. Motor da çalışmaya devam edecek.
Höglund Nüyberg'in arabasına döndü. Wallander Malmö polisini aradı. Nüyberg işemek için yolun kenarına doğru gitmişti. Wallander telefonun açılmasını beklerken kafasını yukarı kaldırıp yıldızlara baktı.
Saat 3'ü 4 dakika geçiyordu. Malmö yanıt verdi. Wallander Nüyberg'in fermuarını çektiğini gördü.
O anda gece karanlığı beyaz bir parıltıyla aydınlandı.
Telefon Wallander'in elinden fırladı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 201.